Ayrım 13, Deli İbrahim Divanı, Ahmet Büke, sayfa 136. Al böyle haftalarca sürdü, sesler hiç kesilmedi. Bir sabah erkenden balıkçı deniz kenarında taş toplarken uzaktan yaşlı bir kadının kumsala çökmüş ağladığını gördü. Yanına koştu. Kadın elini dizlerine vurarak denize doğru kargışlıyordu. Yaklaşınca gördü ki hemen ileride suyun içinde vurulmuş kalmış bir yunus vardı. Yunus'un yanında kordonu anasından daha tatlı kopmamış yavrunun cesedi dalgacıkların arasında batıp çıkıyordu. Köstencinin eski adetiydi. Zengin öldüğünde kasabanın yukarısındaki tepede kurulu mezarlığa cenaze at arabasıyla çıkarılırdı. Fakirin salı ise merkez camisinin arka bahçesinde bekleyen iki tekerlekli, önüne bir ya da iki insanın koşulduğu çekçek arabayla taşınırdı. Balıkçı koşarak köstenceye gitti. Alıp getirdiği arabaya Yunus'u ve yavrusunu koydu. Yüklendiği gibi hükümet meydanına kadar çekti. Ölüleri bırakıp akşama kadar başında bekledi. Kimse başını kaldırıp ona doğru bakmadı bile. Şehir kulübünün açık penceresinde uçlu sigarasından derin nefesler çekerek onu izleyen eczacı Süleyman hariç. Haftasına kanca başların birinde kötü bir kaza yaşandı. Avcı sıkışıp ateş almayan kırmasıyla uğraşırken tüfek patlayıverdi. Tam önünde daha 17'sine girmemiş çocuğun karnı sırtından çıktı. Ölümün sarsıcılığı köstenceyi sarsar gibi oldu. 3-5 kişi avı bırakıp dalyanına döndü. Lakin delikanlının cenazesi çekçekle taşınmıştı ve öfkesi yasından kısa sürenler onu hızla unutup hayata bıraktıkları yerden devam ettiler. Aralık ayında havalar arka arkaya lodos tutmaya başladı, soğuk kırıldı, yunus avı gevşedi, dalyancıların ağları ise fena değildi. Balıkçının iki koy ilerideki komşusu Halit gençten Yavuz delikanlıydı. Kanca başlardan ayrılanlardan biri de oydu, ara sıra ziyarete gelirdi. Bir defasında o çocuk gözümün önünde vuruldu abi, su istedi, karnı parçalandı diye veremedik, çırpınarak kucağımızda öldü. Olmaz olsun böyle ekmek parası deyip yunus avını icat edene ileniyordu. Bir gece balıkçının kapısını çaldı. Abi gelsene dışarıya. Evden uzaklaşıp denize doğru düşen karanlık kayalıkların üzerine kadar yürüdüler. Sen büyüğümsün, bana yol göstermen lazım. Bunların Allah'ına kitabına düz gideceğim artık. Böyle namussuzluk olmaz. Ekmeğimize kan doğuruyor şerefsizler. Sabah dalyandan balıkları yükledim, bastım yelkini limana gittim, buzhaneye çıktım. Ne deseler? Buz yok. Yahu delirdiniz mi? Nasıl yok? Makine arıza mı yaptı? Öyle olsa duyulurdu. Herkesler almış buzunu. Yok işte. Biraz diklenince müdür geldi, çekti beni köşeye. Bundan sonra ava katılmayan dalyancı ailelerine buz olmayabilirmiş. Herkese yetmiyormuş. Mecburen sıraya koyuyorlarmış. Yahu yalana bak. Dedim yapmayın, etmeyin. Havalar sıcak gidiyor. Bu balık İzmir'e gidene, orada hal sırasında bekleyene kadar kokar. Komisyoncu alır mı bunu böyle? Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Git eczacı Süleyman'la konuş. Onun talimatı böyle dedi en son. Görüyor musun abi? Bu nedir? Bu ceza kesmektir. Gidip o eczacının boğazına çökesim var. Bugün buz vermeyen yarın çektiride yer yok der abi. Ne yapacağız? Ağaç kabuğu mu kemireceğiz biz? Saatlerce konuştular. Balıkçı Halit'i sakinleştirip eve yolladı. Dur bakalım, gün doğmadan neler doğar dedi. Dedi ama içine de kurt düşmüştü. Gece sağa sola dönmekten uyuyamadı. Dün Halit'e bunu yapan yarın ona yapardı. Hatta Halit balıkçının yanında çok masum kalırdı bu işte. Buna nasıl cesaret edebilirlerdi? Böyle vicdansızlık olur muydu? Buz olmazsa balık İzmir'e gitmezdi. Hadi diyelim kış kıyamet soğukta bir ihtimal kokmayacaktı mal, ama ya çektiriyi almazlarsa? Adanın karaya tek ulaşımı çektiri olduğu için kanunen onun malını taşırım, senin malını taşımam diyemezlerdi. Lakin kanunu kim takardı burada? Savcı, hakim dedikleri adamlar mesai bitince soluğu şehir kulübünde eczacının kumar masasında alıyordu. Balıkçı kalktı, sigara sardı. Karısı da uyanmıştı, adamın eline uzandı. Tasalanma, başımızın çaresine bakarız dedi. Daha az balık tutarız, tütsüleriz, fıçıya basarız. Yarısını kendimiz yeriz, yarısını sen tekneyle İzmir'e götürür satarsın. Bizim zeytine komşudan götürü aldığımız zeytini katarız. Ayak yağı çıkarırım ben, onu da yanında götürürsün. Gerekirse tütüne amele yazılırız, can sağlığı olsun. Karısının bu sözleri balıkçıyı avutmaya yetmiyordu. Yahu diyordu, onu yaparız, bunu yaparız. Yaparız tamam da bizim asıl işimiz dalyancılık, deniz, balık. Atadan dededen kalma işimizi mi terk edelim, böyle şey mi olur? Kim oluyor o yahu, daha ne istiyor? Malı var, mülkü var, her şeyi var şu hayatta. Allah mı olmak istiyor artık? Diyor ki ben ne istersem yaparım, kimse ses etmeyecek, kimse karşı durmayacak. Gelen olursa açlıkla terbiye ederim. Gelen olursa nefes almasına müsaade etmem. Bu nedir yahu? Korka korka ölmeye mi geldik şu dünyaya? Akşam balıkçının aklına gelen ertesi gün harfiyen başına da geldi. Buzhane kapı duvardı ona. Çektiride de yer yok dediler. Böyle gözünün içine bakarak hem de güvertenin üçte biri boşken dediler. Hırgür çıktı. Balıkçının sesi yükselince iki tayfa onu koltuğundan tuttukları gibi sürme iskelenin üzerinden kıyıya atıverdiler. Balıkçının çok ağırına gitmişti. Ona böyle pervasızca davranan da kendi insanıydı. Uzaklaşan çektirinin ardından ''Ulan sen beni kesemezdin ama ne yapayım sapın benden'' diye bağırdı. Sonra balık dolu küfeleri teknesinden çıkardı, limanın ortasında bir tahta kasanın götüne tekmeyi vurup ters çevirdi. Çıktı üzerine. ''Gel vatandaş gel, bedava balığa gel, hayrat var bugün. Eczacı Süleyman dedesinin seneyi devriyesinde lokma döktürür ya hani, ben daha zenginim ondan. Bugün de benim dedemin ruhuna alın balıkları'' diye çığırdı. Duyanlar başlarını eğip uzaklaştılar oradan. O akşam Demirci Asım'ın dükkanına balıkçı ve Halit de geldi. Baş başa verip sabaha kadar konuştular. Birkaç gün sonra Bölükbaşı Çeşmesi'nde balıkçı ile Deli İbrahim buluştu. Balıkçı yapacakları işi uzun uzun anlattı. Deli İbrahim sessizce dinledi. Balıkçının sözü bitince boynunda kirli el incesiyle bağlı deve çanını çıkardı. Arkadaşının ayaklarının dibine attı. Öfkeden kıpkırmızı kesilmişti Deli İbrahim. ''Yahu dedi, tamam ben deliyim ama sizden ziyade aklım varmış. Şu kıt dedikleri gidip geliyor dedikleri aklımı seveyim, aklımı. Ağalar ne yapacaklarmış? Sabaha karşı baskın verip kimse yokken kanca başları baltalarla paralayacaklarmış. Bak bak, kafaya bak. Yani adamın sakalını keseceksiniz. O pezevenk de mevsimi kaçırınca vazgeçecek sanki bu işten. O ne yapacak biliyor musun?'' ''Jandarmaya çektirecek sizi. Yeni mevsime kadar ver Allah odunu ver. Hem kafanızı kıracak hem kolunuzu kesecek.'' ''Öyle deme İbrahim. Kudretim her şeye yeter sanıyor. Kimse bana dokunamaz.'' diyor. ''Oyunu biz bozacağız. Millet de onun bu kadar korkulacak biri olmadığını görecek. Diyecek ki yahu bundan büyük Allah varmış. Bak birileri geldi dokundu canını yaktı.''
''Ya demek öyle olacak.'' ''Vallahi sizi var ya hükümet meydanına çeker, o tirabondos olacak deyyusları da getirtir. Hem marş çaldırır hem de jandarmaya falaka çektirir. Şan olsun diye bunu yaptırır. Millet de iyice pusar. Ha, o da sağ kalırsanız bak, böyle yaparak terazinin dengesini bozarız diyorsunuz yani. Nah, bu fakir millet var ya, zenginin sadece malına dokunursa mal sahibinden çok sana düşman olur.'' Der ki ülen yarın ben zengin olsam benim malıma da zarar getirir bunlar. Hem zengin hem zalim olmayayım demez. Ya ben zengin olsaydım şimdi der. Çıktığım yarığı anlatmayın bana. Yahu siz askerliği piyade yaptınız, nizami harp gördünüz. Bir bildiğiniz Allah Allah diye cepheden süngü hücumu. Karşılıklı aşağı yukarı denksen işe yarar belki. Ama ben çetecilik yaptım. Onlar yüz idi biz bir idik. Karşındaki senin yüz mislin ise ne yapacaksın? Ben size dövüşmeyin mi diyorum? Bak önce o biri muhafaza edeceksin. Çünkü bu kadarsa bir gitti mi ne bok kalacak geriye? İkincisi o biriyle onun istediği zaman değil sen istediğin zaman vuracaksın. Sizi açık açık kışkırtıyor adam. Belli ki fak kuruyor. Bitmedi üç. Şimdi zamanı deyip vurmak da olmaz bodoslama. Öyle bir vuracaksın ki adamın iflahı kesilecek. Beklemediği anda beklemediği yumruğu yiyecek. O zaman sersem sepelek gezen, safını bilmeyen, aklı karışan, gönlü bir o yana bir bu yana kayan ahali ne oluyor yahu der.
Bak İbrahim, tutturuyorsun bir harp lafı. Şimdi harp mi var? Bizim işimiz bunu mu düşünmek?
Ya evet, şimdi siyaset zamanı değil mi? Sanki birbirinden farkı var bunların. Bakın ben bu işte yokum. Allah size de akıl fikir versin. Şu da son sözüm olsun. Kendinizi akıllı karşınızdakini sersem sanmayın. Siz bilirsiniz 1-2, onlar bilir 12. Ona göre mevziyi alın.
Sonra yere çaldığı deve çanını aldı.
Buna da sahip çıkamazsınız şimdi diyerek boynuna taktı. Yine her zamanki gibi çala çala uzaklaştı.
Balıkçı adamın ardından baktı kaldı, sonra gülerek Allah'ın delisine oturmuş laf anlatıyorum ben de dedi. Balıkçı Asım ve Halit işe koyuldular. Balıkçı babasından öğrendiği fırtına takvimini sayısız geceleri hatırlamaya çalıştı. Demirci Asım 3 kısa saplı güçlü hekivan deveci demirinden baltayı hazır etti. Halit de her gece sabaha kadar kadırgalı koyuna bakan ağaçların altına yatıp keşif yaptı. Vaziye şöyleydi. Akşam üzeri iş bitince kanca başları koyun sığ kımsalında kıştan kara bağlıyorlardı. Aç ve yorgun adamlar çorbalarını içiyor, gündeliklerini alıyor ve dağılıyorlardı. Nöbete 5 adam kalıyordu. Akşam basınca onlar da ateş etrafında esrar tekkesi kuruyorlardı. Gece yarısına doğru 4'ü ya evine ya dostuna gidiyor, erkete ya sadece en zavallıları olan Çolak Salih kalıyordu. Çolak Salih de sabah namazına 1 saat kala Köstence'ye camiye gidiyordu. İşte o karanlık aralıkta kancabaşlar kimsesiz kalıyordu. Herkesten ve her şeyden uzak en az yarım saat vakitleri vardı ki hepsini un ufak etmeye yeterdi. 3 kararlı adam geceyi, saati, yeri aralarında kavilleştirdiler. O akşam balıkçıların evinde akşam yemeğine erken oturuldu. Balıkçı ikizleri dizlerine oturtup kaşık kaşık çorbayı kendi elleriyle yedirdi. Öptü, kokladı kızlarının saçlarını.
''Baba, boğuşalım mı?'' dedi ikisi birden.
''Haydi bakalım'' dedi. Yerde gövde salısının üzerinde baba ve çocukları alt alta üst üste güreştiler, güldüler, çığrıştılar. Kadın oturduğu divandan onları gülümseyerek izledi. Sonra balıkçı ''Ben ağasıma gidiyorum, rakı içeceğiz. Sabaha gelirim, beni merak etme'' dedi. Karısının da saçlarından öpüp çıktı gitti. 3 adam tam saatinde sözleştikleri yerde buluştular. Asım Pösteki'ye sarıp sırtladığı baltaları çözdü. Halit parmağıyla sahilde yanan ateşi gösterdi. ''Çolak 5 dakika önce gitti. Kancabaşlardan birini kalafat için karaya çekmişler. Tam ateşin ardında duruyor. Ötekileri sıra hesabı sahile kıçtan kara yapmışlar. Siz kumsaldaki kancabaşa koşun. Ben bağlı olanlara gideyim. Sol baştakine girişeyim. Sonra siz de bana yardıma gelirsiniz.'' dedi. Başlarını salladılar. 3 adam sarıldılar sırayla, helalleştiler. Altına pustukları ağaçların dallarında puhu kuşları ötüyordu. Balıkçı ''Ya Allah'' dedi. Demirci Asım ''Ya Ali'' dedi. Sütreden çıkıp koşmaya başladılar. Önce çalıları, dikenleri, ardından çakılları geçtiler. Serin kumlara girdiler. Kumsalı enlemesine keserek ve hızlarını arttırarak yanan ateşe doğru fırladılar. Balıkçı 2 adım öndeydi. Önce o geçti ateşi, kancabaşa vardı, baltasını kaldırdı, hançeresini yırtarcasına çığlık attı ve keskin ağır demirden ağzı karinaya gömdü. Asım da arkadan yetişti. Tam baltasını indiriyordu ki bir çatapat başladı. Balıkçı ile Asım çapraz ateş altında saniyesinde delik deşik oldular. Oldukları yere çöküp kaldılar. Asım son bir kere arkadaşına doğru bakmak için kumları avuçladı ama ensesinden giren bir domdom kurşunu onu söndürdü. Sesler sustuktan biraz sonra gerilerden bir gölge göründü. Halit omzuna koyduğu baltasıyla ağır ağır geldi. Balıkçının ve Asım'ın nabzını yokladı, denize doğru baktı. Baltayı kumların üzerine fırlatıp geriye döndü. Yine yavaştan karanlığın içinde kayboldu. Köstence'nin gecesi uzun sürdü. Gün doğmadan önce çarşıda Demirci Asım'ın dükkanı alev aldı. Aynı anda başlarına siyah çuvallar geçirmiş adamlar balıkçının Dolungaz koyundaki evine ateşe verdi. O kadar susmuş geceydi ki herkes güneş doğmaktan vazgeçecek sandı. Bu çocuk büyüyecek. Kötü haber bir hafta kadar eğleşti orada burada. Bir akşam Leyla evin salonunda halının üzerine bağdaş kurmuş, köpeklerin yaraladığı kedi yavrusuna sütlü ekmek yediriyordu. Osman divanı oturmuş onlara bakıyordu. Terzihanede yorgunluktan canı çıkmıştı. Kapı açıldı, elinde telgraf kağıdıyla Yusuf Reis girdi içeriye. Kül gibiydi yüzü. Oturdu, soluklandı, Osman'a döndü. Osman, emir Allah'ın, babanı vurmuşlar, ananla kardeşlerin de yangında ölmüşler dedi. Onları saran nefes aldıkları havayla etraflarında akan zaman donmuş gibi oldu bir an. Osman yüzünde hala o gülümsemesiyle kala kalmıştı. Neden sonra doğruldu? Hepsi ölmüş mü? Yusuf Reis başını eğdi. Niye ölüyorlar? Leyla elleriyle ağzını kapatmış duruyordu halının üzerinde. Dayı, benim Köstence'ye gitmem lazım diye bağırdı Osman. Olmaz dedi Yusuf Reis, düşmanlarınız var, seni de boğarlar. Şimdi vakti değil. Osman atılıp Yusuf Reis'in iki yakasını tuttu. O zaman birlikte gidelim, ikimiz olalım dedi. Olmaz dedi yine Yusuf Reis, bu benim kavgam değil. Osman elleriyle başını tutup salladı. Oy dedi, hepsi benim suçum. Yavru Yunus'u süngüledim. Bu felaketler hepsi benim elimden işte. Sonra koşarak odanın duvarına bütün gücüyle başını çaldı. Kendinden geçti, yere yığılıp kaldı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 143.